Ayrım 60.
Sayfa 322. Şu kadarını belirtelim ki sözleşmeye aykırılığın sona erdirilmesi yükümü sözleşme sistemi içerisinde sınırlı bir uygulama alanı bulmaktadır. Çünkü bu ihtimale dayalı yükümlülük ihlalin devam etmekte olduğu olgusuna dayanmaktadır. Mahkeme kararının yerine getirilmesi yükümü diğer taraftan ihlalin doğurduğu sonuçların giderimini, geçmişteki izlerinin silinmesini de beraberinde getirmektedir. Dipnot Res AGM sayfa 249-250, Lambert AGE sayfa 106 ve devamı, Velü Ercek AGE sayfa 1052. Nitekim AİHM bu durumu İç hukukta mümkün olduğu ölçüde ihlalin yol açmış olduğu sonuçların tamamen ortadan kaldırılması ve izlerinin silinmesi için ilgili devletin gerekli bütün önlemleri alma yükümü olarak belirtmektedir. Dipnot AİHM Papa Mikalopoulos Yunanistan Madde 50 31.10.1995 A330B PR34. Bu yükümlülük ex tunc bir etki doğurmaktadır. Yani ilgili devletin buradaki borcu ihlalin bütün sonuçlarını ortadan kaldırmak, tamir etmek ve izlerini silmek, davalıyı sanki hiç bu ihlalle tanışmamış gibi bir duruma kavuşturmaktır. Dipnot Abdelgavat Lambert AGE sayfa 11. Şu halde ilgili devlet sözleşmeye aykırılığın doğurduğu kişisel sonuçları geriye dönük olarak ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Elbette ilgili devletin bu yükümü ilk olarak aynen yerine getirmedir. Restitutio in integrum. Ancak aynen yerine getirmenin hukuksal ya da maddi imkansızlıklara bağlı olarak mümkün olmaması veya kısmen mümkün olması durumunda elbette adil bir tatmin yoluna gidilerek ihlalin izleri tazminat aracılığıyla silinmeye çalışılacaktır. Dipnot Res AGM sayfa 249, Lambert AGE sayfa 108 ve devamı, Abdelgavat Lambert AGE sayfa 11, Yıldırım K AGM sayfa 307, AİHM Papa Mikalopoulos ve diğerleri Yunanistan 31.10.1995 A330B PR34 ve 36, Selçuk ve Asker Türkiye 24.4.1998 PR125. Kısaca buradaki yükümlülük sözleşmeye aykırılık oluşturan iç hukuk tasarrufunun yapılmasından önceki duruma iade etmektir. Situasyon inisiyal. Dipnot Res AGM sayfa 249. İç hukukta eski duruma iadenin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi için bakınız Res AGM sayfa 252 ve devamı. Örneğin sözleşmenin 6/1 hükmüne aykırı olarak özgürlüğünden yoksun bırakılan bir kimsenin durumunda olduğu gibi ihlalin doğası itibarıyla aynen iadesinin mümkün olamayacağı durumlarda devletin ihlali giderme yükümü tazminat ve benzeri yollarla adil tatmine çevrilmektedir. Sözleşmenin 41. maddesinin ifade ettiği anlamda budur. Davalı devletler açısından en sıkıntılı ve güçlüklerle dolu yükümlülük alanını sözleşme ihlalinden önceki duruma iadeye ilişkin kişisel önlemlerin alınması oluşturmaktadır. Çünkü eğer sözleşmeye aykırılık bir idari işlem veya yargı kararından kaynaklanmaktaysa, karar aleyhine sonuçlanmış taraf devletin bunu ortadan kaldırması yükümü doğmaktadır. Dipnot Res AGM sayfa 252, Batum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri sayfa 135. Eğer ihlal konusunu oluşturan bir idari işlemse, bunun idari otoriteler tarafından duruma göre değiştirilmesi, kaldırılması veya geri alınması gerekir. Diğer yandan bu işlemin yapılması ve AİHM tarafından sözleşmeye aykırılığının ortaya konulması arasında geçen süre içerisindeki işleme bağlı olarak ortaya çıkan maddi ve manevi kayıplarının da giderilmesi gerekecektir. Örneğin AİHM, görevine son verilen öğretmenin yaptığı başvuruda sözleşmeye aykırılık tespitten sonra olayda öğretmenin görevine iadesi yanı sıra görevden alındığı süre içerisindeki gerek mesleki gerek mali statüsünde ortaya çıkan kayıpların da karşılanmasının kararın yerine getirilmesi anlamına geleceğini ifade etmiştir. Dipnot 26.10.1995 A323 ve Rezolüsyon DH97.12.28.1.1997. Aynı şekilde bakınız Schulersgragen İsviçre 24.6.1993 A263 Esas K 31.1.1995 Madde 50 A305A. Bu dava sonucunda da ilgililer uğramış oldukları kayıplarını geriye dönük olarak elde etmişlerdir. Yerine getirme ya doğrudan ilgili devlet organlarının re'sen harekete geçmesi yoluyla veya kişinin bu mahkeme kararına dayanarak iç hukukun yetkili organlarına başvurmak suretiyle olur. Ancak mahkeme kararının yerine getirilmesi bağlamında idari birimlere yapılan başvurulardan kişi eğer sonuç elde edememişse, yani idari birimler AİHM kararlarının gereğini yerine getirmekten kaçınmışlarsa, idari yargı yerleri kişilerin başvurusu üzerine mahkeme kararının yerine getirilmemesine ilişkin idari tasarrufun iptali yoluna gidecektir. Dipnot Res, AGM, sayfa 250 ve devamı, Batum, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri, sayfa 135. Sözleşmeye aykırılığın yargı kararından kaynaklanması durumunda, AİHM kararı iç mahkeme kararını doğrudan geçersiz kılmayacağına göre, AİHM kararının yerine getirilebilmesi için ne yapmak gerekecektir? Doğal olarak iç hukuktaki mahkeme kararının bir biçimde kaldırılması veya geçersiz kılınması ya da değiştirilmesi zorunluluğu burada da ortaya çıkmaktadır. AİHM yargısına konu olan iç hukuk yargı kararları zaten kesin hüküm niteliğini taşıdıklarına ve bu kararın da sözleşmeye aykırılığı ortaya konulduğuna göre kararın yerine getirilebilmesi için İç hukuk düzenlerinde sözleşmeyi ihlale sebebiyet veren kararın yeniden yargılamasının yapılması işin doğası gereğidir. Bu usul kurumuna yer verilmemiş olması durumunda elbette verilen kararın akamete uğraması söz konusu olacaktır. Nitekim böyle bir kurumun bulunmadığı taraf devletlerde AİHM kararlarının yerine getirilmesinde önemli sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu kurumun özellikle bazı kararlar açısından yeri doldurulamaz oluşunu dikkate alan Bakanlar Komitesi, taraf devletlerin konu üzerine eğilmeleri ve iç hukuk düzenlerinde yeniden yargılamaya imkan tanıyan usulleri kabul etmeleri hususunda bir tavsiye kararı almıştır. Dipnot, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 19.1.2000 gün ve 694. toplantısında alınan rekomandasyon No. R. 2002. Bu tavsiye kararında bazı durumlarda kararın aynen yerine getirilmesi bakımından restitutio in integrum tek ve en etkili çözüm yolunun yargılamanın yenilenmesi olduğuna işaret edildikten sonra taraf devletlerin mümkün olduğu ölçüde restitutio in integrum'a ulaştırıcı çözüm yollarına yer vermeleri, bu amaçla da sözleşmeye aykırılığın tespit edilmesinin ardından dava konusunu oluşturan uyuşmazlığın ilgili devlette yeniden görülmesini sağlayıcı kurumları kabul etmelerinin mahkeme kararlarının yerine getirilmesi bakımından önemi üzerinde durulmaktadır. Dipnot Tavsiye kararı metni için bakınız Abdelgavat Lamber AGE sayfa 53-54. Belirtelim ki yargılamanın yenilenmesi yolunun her alanda tanınması elbette istenmemektedir. Çünkü özellikle özel hukuk alanında yeniden yargılama üçüncü şahısların haklarını önemli ölçüde ihlalle sonuçlanabilir. Bu bakımdan uygulama alanı üçüncü şahısların bundan etkilenmemelerinin de dikkate alacak biçimde dar tutulmalıdır. Eğer mahkeme kararında kişilere tanınan yargısal güvencelerin ihlal edildiği gerekçesi yer almaktaysa ve bu ihlallerin de iç hukuktaki yaptırımların belirlenmesinde, özellikle ceza alanında önemli yansımaları bulunmaktaysa, mağdur cezasını çekmeye devam etmekteyse, artık savunma haklarıyla birlikte diğer yargısal güvencelerden yararlandırılarak kişinin suçluluğu veya masumiyeti hakkında yeniden yargılanmasını sağlayacak bir muhakeme kurumuna yer vermekten başka bir seçenekten söz edilemez. Yoksa Van Mechelen ve diğerleri Hollanda davasına konu olan olayda olduğu üzere, sözleşmeyi ihlal kararının ardından tazminatın ödenip mahkumiyete devam olunması veya kişinin yeniden yargılama yoluna gidilmeksizin salıverilmesi, mahkeme kararlarının yerine getirilmesi anlamına gelmez. Dipnot, AİHM 23-4-1997, Rezolüsyon DH 99-124, Abdelgavat Lamber AGE sayfa 15-16. Örneğin sözleşmeye aykırılığı tespit edilen mahkumiyet kararının ardından yeniden yargılama imkanı tanımaksızın kişinin salıverilmiş olması acaba kamuoyunun kendisi hakkındaki düşüncelerini ortadan kaldırabilecek midir? Bugün sözleşmeye taraf devletlerin büyük bir kısmı yeniden yargılama kurumuna yer vermişlerdir. Bunda özellikle Bakanlar Komitesi'nin önemli bir rolü olmuştur. Çünkü komite devlet tarafından alınan önlemlerin kabul edilmesinde yetkili organdır. Kimi zaman kararın yerine getirilmiş sayılmasına ilişkin kesin kararın verilmesinde ilgili devletten yeniden yargılama yoluna gitmesini önermektedir. Dipnot, Türkiye'de de yargılamanın yenilenmesi yolu açılmıştır. 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 445. maddesinin 1. fıkrasına eklenen 11. bende göre, hükmün insan haklarını ve ana hürriyetleri korumaya dair sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması, Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu'nun 447. maddesine eklenen 3. fıkraya göre, 445. maddenin 1. fıkrasının 11. bendinde yazılı sebepten dolayı, iade-i muhakeme müddeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıldır. 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 327. maddesine eklenen 6. bende göre, ceza hükmünün insan haklarını ve ana hürriyetleri korumaya dair sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Bu halde, muhakemenin iadesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde istenebilir. Bakınız 4793 sayılı çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun. RG 42-2003 sayı 25014. Nihayet 6.1.1982 tarih ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 53. maddesinin 1 numaralı fıkrasına aşağıdaki I bendi eklenmiş ve 3 numaralı fıkrasının 1. cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I. Hükmün insan haklarını ve ana hürriyetleri korumaya dair sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Yargılamanın yenilenmesi süresi 1 numaralı fıkranın H bendinde yazılı sebep için 10 yıl, 1 numaralı fıkranın I bendinde yazılı sebep için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl ve diğer sebepler için 60 gündür. 2577 sayılı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici madde 5. 53. maddenin 1 numaralı fıkrasının I bendi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararlarıyla bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmiş olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ilişkin yargılamanın yenilenmesi istemleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılır. 4928 sayılı çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun RG 197/2003 sayı 25173. Öğretide Özer bu kanunların anayasaya aykırılığı olduğunu, çünkü AİHM'ye anayasada bir mahkeme olarak yer verilmediğini, yargılama yetkisini anayasadan almadığını, dolayısıyla yargılamanın yenilenmesine ilişkin bir düzenlemenin anayasanın egemenlik hükümlerinde bir değişiklik yapılmadan mümkün olamayacağını ileri sürmektedir. Bakınız A. Özer, ülkemizde egemenlik ve yargı erkinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları karşısındaki durumu, Anayasa Yargısı 20, http://www.anayasa.gov.tr/anyark20/aozer.pdf/23.12.2003. Nitekim çoğu devlet yargılamanın yenilenmesi usulünü Bakanlar Komitesi'nin AİHM kararlarının yerine getirilmesini izleme aşamasında kabul etmiştir. Dipnot Abdelgavat Lambert AGE sayfa 17-18. Uygulamada genellikle yargılamanın yenilenmesine ceza davaları ile ilgili olarak gidilmektedir. Yapılan yargılama sonucunda beraat edenlerin yanı sıra değişmeyen kararlar da görülmektedir. Dipnot Abdelgavat Lambert AGE sayfa 18-19. Doğru, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının iç hukuklara etkileri sayfa 200'den 2003'e. Örneğin Barbera, MSG ve Jabardo İspanya davasında AİHM adil yargılama hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle İspanyol mahkemesi kararını sözleşmeye aykırı bulduktan sonra başvurucular tarafından mahkemenin bu ihlal tespitine ilişkin karara dayalı olarak İspanyol yargı yerinden yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunulmuştur. Dipnot AİHM Barbera MSG ve Habardo İspanya 6-12-1988 esas hakkında 13-6-1994 50. madde. Sonunda İspanyol Anayasa Mahkemesi AİHM kararlarının iç hukukta yargılamanın yenilenmesi sebebi oluşturacağı kanaatine varmış ve iç hukukta yapılan yargılama sonunda beraat etmişlerdir. Mahkeme kararının yerine getirilmesi kavramının bileşenlerinden birisi de taraf devletin gelecekte aynı ya da benzer ihlallerin ortaya çıkışını engellemek yükümü oluşturmaktadır. Bu yükümlülük gerek dostça çözümün sözleşme ile uygunluğunun değerlendirilmesinde AİHM tarafından gerek Bakanlar Komitesi'nin ilgili devletin sunduğu yerine getirme biçim ve programının kesin kabulüne ilişkin açıklamalarında açıkça ortaya konulmaktadır. Dipnot: Örneğin AİHM K Avusturya başvurusunun dosya çözüme bağlanmasıyla 26.1993 A255B PR13 ilgili değerlendirmesinde ... ancak AİHS'nin gereklerine uygun düşen genel yeni önlemlerin alınmasını dikkate alarak kayıttan silinme kararı almıştır. Bakanlar Komitesi ise Prokola Avusturya davasında sözleşmenin 53. maddesi gereklerinin yerine getirilmesi bağlamında hükümet tarafından açıklanan yasama reformunun sunulan başvuruda tespit edilen ihlallerin tekrarlanması, yeniden ortaya çıkması riskinin artık bulunmadığını gösterdiğinden ... Rezolüsyon DH 96-19. İlgili devlet bu amaçla her şeyden önce AİHM'nin ihlal kararından kamuoyunu ve ilgili kamusal birimleri bilgilendirmek hükmü altındadır. Mahkeme kararlarının taraf devletin resmi dilinde yayımlanmasıyla mümkün olduğunca içeriği hakkında kişilerin ve yargısal birimlerin bilgi sahibi olmalarının sağlanması ve böylece aynı yönde ihlallerin sona erdirilmesi amaçlanmaktadır. Kararların taraf devletlerin dillerine çevrilip yayınlanması, sadece ihlal tespitleri karşısında bir yükümlülüğü yerine getirmenin aracı olarak kalmamakta, aynı zamanda taraf devletlerde insan hakları hukuku terminolojisine önemli bir katkı sağlamakta ve kararların hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda tartışılmasına, doğal olarak da insan hakları konusundaki duyarlılığın yükselmesine zemin hazırlamaktadır. Dipnot: Doğru, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının iç hukuklara etkileri, sayfa 207. Diğer yandan taraf devletler aynı yönde sözleşme ihlallerinin önüne geçmek amacıyla başta güvenlik güçleri olmak üzere devletin diğer otoritelerini mahkeme kararları konusunda hizmet içi eğitime almaktadırlar. Hatta taraf devletler kararların yerine getirilmesi bağlamında Bakanlar Komitesi'ne sundukları raporlarda genel önlemler olarak hizmet içi eğitimlere göndermelerde bulunmaktadırlar. Bununla birlikte bu tür önlemler ihlallerin insan unsuruna yönelik olan kısımlarının giderilmesi veya azaltılmasına yöneliktir. Eğer ihlalin kaynağını bir mevzuat hükmü oluşturmaktaysa, ihlalin durdurulması ve sonuçlarının silinmesi, yalnızca kişisel önlemlerin veya yukarıda belirttiğimiz nitelikteki genel önlemlerin alınmasıyla sağlanamayabilir. Böyle durumlarda ilgili devletin mevzuat veya duruma göre içtihat değişikliği veya idari düzenlemeler yoluyla bazı genel önlemleri de devreye sokması gerekebilir. Dipnot: Velü Ercek, AGE, sayfa 1053. Doğru, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının iç hukuklara etkileri, sayfa 206. Erdoğan, Küreselleşme, Hukuk ve Türkiye, sayfa 63.